Ayrım 33, sayfa 285. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 28. Bölüm. Grove Marsh Priors, Temmuz 1942. Evlilik seremonisi o güneşlerinden sonra savaşın dehşetinden hoş bir kaçış olacaktı. Gençlerin çoğunun savaşa gitmesi, yakışıklı Richard Fairfax'ın hastane yatağında sargılar içinde yarı ölü halde yatması, yaklaşan Almanlar ve kilise bahçesindeki yeni mezarların üstündeki çıplak toprağın sessiz şahitliği. Crowmarsh Priors'a savaşın kapıda olduğunu hissettiriyordu. Ama bugün herkes kilisedeydi, en iyi kıyafetlerini giymiş, bu ortamda hep yaydıkları mutlu havalarıyla gelini bekliyorlardı. Onun geç kalması kimse için sorun değildi. Nadiren hissettikleri normallik hissinin tadını çıkarıyorlardı. İnsanlar bu durumlarda komşuların hep söyledikleri şeyleri söylüyorlardı. Önemli ve derin konulardan konuşmaları şart değildi. Sadece normal şeyler hakkında iç rahatlatıcı laflar ediyor, ortama uygun ve bilindik kalıplar kullanıyorlardı. Nell Hawthorne tıpkı dediğim gibi diye fısıldadı kasabın karısına. Savaş olsun olmasın, düğün düğündür, gençler de gençtir. Onlar için en iyisini dilemek zorundasın. Delikanlı aslında iyi biri. Doğru yola girmek de istiyor. Kız da onu yola getirir. Kasabın karısı başını salladı. Kendi düğünün aklına geldi değil mi diye fısıldadı. Her yerde benzer konuşmaların uğultusu vardı. Etrafı hayran hayran inceleyen kadınların şapkalı başları kıpır kıpırdı. Eski kilise çok güzel görünüyordu. Alice, Francis ve Evangeline kiliseyi süslemek için elde kalan son çiçek tarhlarından ve kırsal alanlardan getirdikleri çiçekler ve yeşilliklerle şafak vakti gelmişlerdi. Şimdi Lady Marchmont'un sunakta duran iki uzun limoj vazosundan yaseminler, güller ve sarmaşıklar taşıyordu. Derin pencere girintileri, kristal sürahiler, frank maydanozları ve hanım elleriyle süslenmişti. Eski kilise sahillerinde hoş kokulu yeşil beyaz bir kameriyeye dönmüştü. Tani eski çarşaflardan beyaz şeritler kesip fiyonklar halinde her sıranın sonunu süslemiş, içlerine biraz karanfil ve sarmaşık doldurmuştu. Bir zamanlar kocasının tören papazı olduğu düğünlerde harmonyum çalan bayan Osborne, Nell Hawthorne tarafından kandırılıp teşvik edilince herkesi şaşırtarak yine enstrümanın başındaki yerini almıştı. Kafasında yıllarca gün ışığı görmemiş tüylü bir şapkayla düğün marşına başlamak için Oliver'ın işaretini bekliyordu. Bu sırada favori parçası olan Jesu, Joy of Man's Desiring parçasını tekrar tekrar çalıyordu. Kendi düğününde de bu şarkı çalınmıştı. Bayan Osborne farklı notalar deneyerek kendini müziğin ritmine bırakınca şapkasındaki tozlu tüyler titreşti. Annesinin yanında oturan Margaret Rose Hawthorne beklentiyle titriyordu. Düğünler çok heyecan vericiydi. Annesi bir gün onun da sırasının geleceğini söylemişti. Shirley Temple'ın boynuna dolamalı kurdele versin diye Tanya resmen yalvarmıştı. Ama Nell yine de domuzu kilise bahçesi kapısına bağlama işine karşı durunca morali çok bozulmuştu. Tören giysisiyle sunakta duran Oliver, Elsie ve Nedimelerinin verandaya gelip gelmediğini görmek için başını çevirdi. Bernie papazın Elsie'yi caydıracak bir şey yapmadığını umarak huzursuzca kıpırdanıyordu. İki ay önceki tartışmadan sonra Londra'daki görevinden yeni dönmüştü. Elsie'yi görmediği günlerde kendini yalnız ve sefil hissediyordu. Ona hemen düzgünce evlenmek isteyip istemediğini sormaya kararlıydı. Artık teklif işini yanlış yaptığını görebiliyordu. Yasa dışı işlerden bahsetmemeliydi. Elsie bazı konularda ısrarcıydı ve bu tavrını annesine borçlu olduğunu söylemişti. Bernie ikinci seferinde bu işi doğru yapmak istiyor, bu yüzden gerginlik yaşıyor, arkadaşlarına kendi deneyimleri konusunda utanç verici sorular soruyordu. Adamlar ona erkeklerin genelde nasıl teklif ettiklerini açıklamışlar, kız heyecan ve sevinç içinde evet dediğinde yüzüğün hazır olması gerektiğini söylemişlerdi. Bernie yüzüğü de ihtiyaç duyulduğunu ilk kez onlardan öğrenmişti. Ama Kral Marsh Briers'a güzel bir antika safir elmas nişan yüzüğü ve kafasında tekrar tekrar prova ettiği konuşmayla hazır dönmüştü. "Elsie, Bayan Carpenter adını alarak beni onurlandırır mısın?" Konuşmasını yapmış ve yüzüğü uzatmıştı. Elsie yüzüğe bakmış ve sonra ağzı açık halde ona dönmüştü. Ayağını yere vurup Bernie'yi korkutarak, "Bernie Carpenter, dünyadaki son erkek bile olsan seninle evlenmem. Annem mezarında ters döner," demiş. Sonra da yağmacılık, kasa patlatmak, hapishane ve annesinin haklı olduğu konusunda söylene söylene uzaklaşmıştı. Onu bir daha asla görmek istemediğini ve ondan kurtulmak istediğini söylemişti. Bernie'nin hayatının en kötü anı buydu. Şaşkın ve korkmuş halde onun arkasından koşmuş, ona hapishanede bir koca görmek istemiyorsa bir an önce evlenmeleri ve Elsie'nin kendisini düzgün bir adam yapması gerektiğini söylemişti. Hayatında sadece bir kez nişanlanmak istiyordu. İş arkadaşları bunu düzgünce yapması için yüzük gerektiğini söylemişlerdi. İşte o an fark etmişti ki Elsie yüzüğün çalıntı olduğunu düşünmüş olabilirdi. Dürüst olmak gerekirse yüzüğü yağmalamamış, tehlikeli işlere girişmemişti. Polonyalı bir havacıdan birkaç evrak karşılığı almıştı, hepsi yasaldı. Savaş Bakanlığı için yaptığı işin aynısıydı. Polonyalılar ile Savaş Bakanlığı da aynı tarafta olup Almanlarla savaştıklarına göre bunda yanlış bir şey yoktu, değil mi? Çetelere bulaşmadan halletmişti. Bernie kasalara, yağmalara, çalıntı mallara bulaşmadığını özellikle vurgulamıştı. Elsie'nin annesi Cem ve Violet'in anısına saygı duyacak, özellikle de bombalanmış alanları artık asla yağmalamayacaktı. Ayrıca onu seviyordu ve onsuz yapamayacağını düşünüyordu. Öyleyse onunla evlenir miydi? Lütfen. Biraz sakinleşen Elsie kararını hızlıca gözden geçirmişti. Bernie'ne söz vermiş olursa olsun Elsie'nin içinden bir ses onun kanunla asla yıldızının barışmayacağını söylüyordu. Elsie belki de ilk kez annesinin fikrini almak istiyordu. Tabii annesinin kaderini takip etmeye ya da beterini yaşamaya da niyeti yoktu. Ama annesi ölmüştü. Bernie ile evlenirse onu hizada tutmak Elsie'ye kalırdı. Bir an hayatının geri kalanında bunu yapmaya hazır olup olmadığını düşündü. Ama Bernie'nin endişeli yüzüne bakarken annesinden erkekleri hizada tutmak konusunda bir iki şey öğrenmiş olabileceğini düşündü. Yani belki de hazırdı. Sonunda ona şöyle bir gülümseyip, "Peki Bernie, evlenebiliriz sanırım," dedi. Onu öptü, yüzüğü aldı ve iç çekti. "Çok hoş, nişanlandım." Elsie daha sonra her fırsatta Bernie'ye "nişanlım" dedi. Kelimenin anlamını tam bilmeyen Bernie ise yine de bununla gurur duydu. Şimdi nişanlı olsun olmasın Bernie durmadan aynı şarkıyı çalan yaşlı kadını birinin durdurması mümkün mü diye düşünüyordu. Sıcaktan bunalmış ve kendi haline kafayı takmış halde bir parmağını yakasından içeri soktu, boğazı sıkılıyormuş gibi hissediyordu. Mihrapta dururken herkesin bakışları onun üzerindeyken ne yapması gerektiğini tam kestiremiyordu. İnsanlar muhtemelen arkasından gülüyorlardı. Onu neden bu kadar gerdiklerini bilmiyordu. Polis memuru Barrows'un sadıç olması iyiydi, güzeldi. Bu da çalıştığı adamların ona tavsiye ettiği bir başka şeydi. Ama amcasının da orada olmasını isterdi. Bernie evlilik hakkında çok şey bilmiyordu. Gretna Green'e kaçılıp imzanın basılı verdiğini tahmin ediyordu sadece. Ama hayır, memur Barros önce kızın babasıyla konuşup onun iznini almak gerektiğini söylemişti. Ardından papazla konuşmak ve evrak işlerini halletmek lazımdı. Bernie kafasını kaşımış ve ilkinin oldukça zor olduğunu, çünkü kızın babasının nerede olduğunu hiç kimsenin bilmediğini söylemişti. Adam yıllardır ortalarda yoktu. Ya bombalamada ya da alkolden öldüğü düşünülüyordu. Memur bunu dinleyip bir düşünmüş, "O zaman papazla konuşsan iyi olur," demişti. Sonra da Elsie ile gidip öyle yapmışlardı. Her şey göz önünde bulundurulduğunda bu kısım oldukça iyi gitmişti. Sonra bir bakmış Elsie'nin ona ayıracak boş vakti kalmamış. Kadınlar ona gelinlik seçmeye çalışıyorlardı. Tani de makine gibi dikiş dikip duruyordu. Çeyiz diyorlardı adına. Bernie memur Barrows'u dürttü. Baksana, burada herkesin önünde durup beklemek biraz garip. Elsie'nin artık koridorda olması gerekmez miydi diye mırıldandı. Ya son dakikada fikrini değiştirirse?
Hepsi böyle yapar evlat, dedi memur Barrows otoriter bir sesle.
Karısı Edith, kadınların hayatının en önemli gününde saç tokaları, tüller, jartiyerler ve buketler konusunda çıkan son dakika krizlerini, erkeklerin hiç ama hiç bilmediklerine onu ikna etmişti. Barrows en güzel şapkasını takmış, bebeği kucağına almış, damadın tam önündeki sırada hiç de endişeli görünmeyen tatlı ve dolgun eşine gülümsedi. Edith Nell Hawthorne ve kasabın karısı ile mutlu mutlu sohbet ediyordu.
Kök salacağız artık kız ya gelmezse.
Gelecek delikanlı, endişelenme.
Bayan Osborne şarkının namelerini artırıp tuhafça mırıldanmaya başlarken,
bu şarkı beni sinir ediyor, dedi Bernie. Bin kere çaldı herhalde.
Oliver üzerindeki kıyafetlere baktı, gülmemeye çalıştı. Bernie ile Elsie bir anda kapısına gelmiş, ondan kendilerini hemen evlendirmesini istemişlerdi. Bernie o sırada öyle gergindi ki Elsie onunla evlenirse mahkemede aleyhinde tanıklık edemez diye saçma bir şaka dahi yapmıştı. Elsie bunun üzerine buz gibi bir bakış atınca o ukala Bernie kuzu gibi sessizleşip Oliver'ı şaşırtmıştı. Oliver onlara çiftin gözlerindeki heves pırıltısı kaybolana dek vaftiz ve cemaate kabul gibi daha önce hiç duymadıkları şeylerden bahsetmişti. Sonunda Bernie öne eğilip Elsie'nin gözünde dizginleri ele geçirmeye çalışarak şöyle demişti.
Hepsi kulağa harika geliyor ama papazların görevi cemaatteki ahlaksızlığı durdurmak değil mi? Siz bizi evlendirmediğiniz sürece bulabildiğimiz her fırsatta ahlaksızlık yapmaya devam ederiz.
Elsie kızardı ama meydan okurcasına başını salladı. Oliver yüzündeki ifadeyi bozmamaya çalışırken neden olmasın diye düşündü. Elsie bu çocuğu suçtan uzak tutacak tek şeydi ve Oliver onları evlilik bağıyla birleştirmezse cemaatte kısa süre sonra bir evlilik dışı çocuk daha doğacaktı. Eskilerin demir tavında dövülür düşüncesi aklına geldi. Bugünlerde kilise kurallarını sağdan soldan esnetiyordu. Onları evlendirerek biraz daha taviz verse büyük sorun olmazdı. Piskopos duyunca sorun çıkarabilirdi. Ama elinde daha acil meseleler vardı. Ayrıca Oliver kilisenin haddinden fazla kural koyduğunu düşünmeye başlamıştı. Kızlar hemen Elsie'ye yardıma koşmuşlardı. Gelinlikler kuponla alınamıyordu. Savaş Bakanlığı bile gelinliklere bir alternatif önermedi tatlım, dedi Francis. Elbiseci mahallerinde hayli tecrübeli olan Alice, Barbara Cartland adında bir sosyal hizmetler memurunun eski gelinlikleri bağış için topladığını hatırlıyordu. Alice, Elsie'nin ölçülerini ona yollamıştı. Memur hanım da cevabında bu kıyafetlerin yalnızca askeri kuvvetlerde görevli kızlara verileceğini söylemişti. İç güvenliğe değil. Feci öfkelenen Francis hemen babasını aramış ve bu sorunu bir çözüme kavuşturana dek gece gündüz yarım saatte bir onu aramakla tehdit etmişti. Amiral de mırıldanarak ne yapabileceğine bakacağını söylemişti. Düğünden önceki gün adrese ulaşmadan önce defalarca postalandığı belli olan geniş bir karton kutu özel postayla gelmişti. Tani yere bir çarşaf sermiş, daha sonra da kullanmak istedikleri ipi Evangeline'le birlikte dikkatlice kesmişlerdi. İncek kağıt katmanlarını açıp da zarif beyaz ipek elbise ve duvağı gördüklerinde nefeslerini tuttular. "Worth" diye fısıldadı Francis etiketi okuyunca. Bu elbiseyi ilk giyen gelini merak eden Tani, Elsie'nin bir defa denemesini istedi.
''Bu etek senin boyuna uzun, onun dışında mükemmel oldu.'' dedi. ''Ben iğnelerken sabit dur.''
Zaten Frances'in ona verdiği gecelik sabahlık setinden buna alışkındı. O da bu seti Richard izindeyken Evangeline'e ödünç vermişti. O set şimdi bir demet lavantayla katlanıp kutulanmış halde Eastbourne'daki balayı tatilini bekliyordu. Düğün töreninde Elsie'yi damada vererek Albert Hawthorne öğleden sonra Glebe evindeki defnelerin gölgesinde kızları bekliyordu.
''Biraz çalışırsan yapabilirsin.'' dedi Nell. ''Bir gün Margaret Rose aynı şeyi onun için de yapmanı isteyecek.''
En iyi siyah takım elbisesini fırçalamış, ayakkabılarını da parlatana dek cilalamıştı. Albert büyük babasının Cromarsh Priors'da 70 yıllık istasyon sorumluluğu sonunda kazandığı altın cep saatini çıkarıp törensel bir havayla zincirinden yeleğini asmıştı. Yapacaksa doğru düzgün yapacaktı. Albert tam zamanında gelmiş, beklemiş, durmuş, ağırlığını bir o ayağına bir ötekine vermişti. Kızlar ne naneler karıştırıyor olabilirlerdi ki, trenler de düğünler kadar gecikseydi bütün ülkedeki işler dururdu. İçeride öğleden sonrası için çiftlikten izin alan Alice ve Francis, Elsie'nin etrafında koşturup duruyor, saçından bigudileri çıkarıyor ve yüzünü pudralıyor, omuzlarına havlu koyuyordu. Elsie heyecandan neredeyse titriyor, gözleri parlıyordu. Evangeline'in tavan arasında bulduğu 1920'lerden kalma, düşük belli, sevimli elbise içinde oldukça hoş görünüyor, dört çocuğun saçlarına şekil vermek için peşlerinden koşturup duruyordu. Artık 5 aylık hamile Tanny, Elsie'ye nedime olmamak için yalvarmış ama gelin taviz vermemişti. Tüm arkadaşlarının yanında olmasına ihtiyacı vardı. Bu nedenle Tanny de gündelik pembe pamuklu elbisesini yıkamış, üzerinde de koltuk örtüsünden yaptığı bir dantel yakalık iliştirmişti. Anna'yı da çığlık atmasın diye kucağında tutması gerekeceğini söylemiş Elsie'den, ne kadar çok ne diyemem olursa o kadar iyi cevabını alınca Anna'yı da pembe elbisesiyle küçük bir ne diyeme gibi giydirmiş, koyu saçlarını kafasının üzerinde pembe bir tokayla fiyonk yapmıştı. Sallanmadan güç bela oturan bebek, Richard'ın hanım eli ve beyaz kurdeleyle süslü eski bebek arabası içinde göz kamaştırıyordu. Çıplak ayak parmaklarını kımıldatıyor, töreni ciddiyetle izliyordu. Ayağa kalk da elbiseyi başından aşağı geçirelim, yavaşça. Elbise hışırtı ve kıvrımlarla üzerine oturuyordu. Sabit dur, tamamdır. Düğmeler tamam, şimdi de duvak. Hayır, şuraya sabitle. Buraya da. Elleriyle düzelterek Elsie'yi sağa sola döndürdüler. ''Şimdi bakabilirsin'' dedi Alice sonunda ve Elsie'yi holdeki boy aynasının karşısına götürdü. Elsie nefesini tuttu. Onu bu halde görseler de Agnes ve ikizlerin dili tutulurdu. Annesi de ne olursa olsun bu haline şaşırırdı. North sokağında yapıştırıcı fabrikasının tam arkasında doğmuştu. Şimdi ise şu hali. Tüm o saten ve ipeklerin içinde muhteşemdi. Arkasında dört nedimesi ve elbisesinin uzun kuyruğuyla yürüyen bir kraliçe gibiydi. Johnny bile küçük bir uşak gibi giyinmişti. Yüzüğün konulduğu yastığı tutacak ve Bernie yüzüğü Elsie'nin parmağına takana dek taşıyacaktı. Uşak fikri Alice'den çıkmıştı. Tüm bu ihtişamın sonunda bir de yasal bir eş olmak vardı. Düzgün bir kilisede uygun bir evlilik yapacaktı. Hem de onu damada teslim eden biri olacaktı. Diğerleri sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi olacakları anlatıyordu ama Elsie anlam veremiyordu. Midesi endişeyle kasılıyordu. Bernie gibi Elsie de daha önce hiç düğüne gitmemiş, sadece gazetelerde görmüştü. Ama şurası kesindi ki saygın bir olaydı. Hatta sonrasında bir düğün pastası bile gelecekti. Elsie gelinliğin dışında bir de düğün pastası gerektiğini öğrenince çok şaşırmıştı. Kızlar annelerini şeker ve tereyağı tayınlarını birleştirmişler, üzerine Evangeline'in yumurta beyazı ile fırçalayıp şekerle kapladığı, gerçek güllerle süslediği küçük bir düğün pastası yapmışlardı. Bernie de çalıştığı adamlardan aldığı birkaç şişe şampanya getirmişti. En azından öyle demişti. Bugün Elsie soru sormayacaktı. Elsie parmağında ışıldayan nişan yüzüğünden cesaret buldu. Üstümüz başımız tekrar kirlenmeden önce gitmeliyiz dedi. Evangeline bahçede koşuşturup birbirlerine çarpan çocukları sıraya soktu ve Johnny'nin çorabını bir kez daha yukarı çekti. Bernie senin fikrini değiştirdiğini düşünsün istemiyorum. Nedimeler taze çiçeklerle, kurdele parçalarıyla süslenmiş hasır şapkalar taktılar. Bacakları çıplaktı ama bir parça yanmış mantarla birbirlerinin baldırlarına dikkatlice çizgiler çekmişlerdi. Birbirlerine son dakika bakışı attılar ve çizgileri düzgün göründüğüne kanaat getirdiler. Hazırız. Buketler diye bağırdı prenses. 5 küçük gül buketini ve su dolu kavanozlara konmuş, kır havuçlarını almak için geri koştu. Al dedi Alice çok heyecanlı bir çocuğa benzeyen Elsie'ye. Kiliseye doğru yürürken kuyruğunu kolunun üzerinden at. Dışarı çıktılar ve Albert geline kolunu sundu. Bir elinde çiçekleri, diğerinde de gelinlik kuyruğunu tutan Elsie ona baktı ve gülüşü aniden soldu, gözleri yaşla doldu. ''Annem aklıma geldi, keşke beni böyle görebilseydi.'' dedi burnunu çekerek. ''Benimle gurur duyardı.'' Albert elbet bir ihtiyaç çıkacağını düşünerek fazladan bir mendil veren Nell'e içinden teşekkür etti. Mendili Elsie'ye uzattı, gelin gözlerini sildi, sümkürdü, mendili geri verdi. ''Teşekkürler. Müstakbel eşimin beni koridorda kırmızı gözlerle görmesi iyi olmaz değil mi?'' ''Tamam. Hazırım.''
33. ayrımın sonu. Sayfa 292.